Ayrım 5. Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere yönelik muamele 1915-1916 Cilt 1. James Bryce, Arnold Toynbee, sayfa 60. Yeni iddiatçılık üzerine. Artık Ermeni meselesi ile ilgili tartışmalarda kendini çok belirgin bir biçimde ortaya koyan bir tür yeni iddiatçılık zihniyetiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. Günümüzde devlet Lu kesiminin Ermeni meselesinde kurmuş olduğu savunma hattı giderek yeni iddiatçılık zihniyeti çizgisinde gelişmektedir. Aslında Kemalist Türk milliyetçiliği içinde bu zihniyet bir alt akıntı olarak her zaman mevcuttu. Bizim çalışmalarımızda Türkleştirme politikaları olarak adlandırdığımız ve Türkiye'de devlet ile gayrimüslim azınlıklar arasındaki ilişkilerde azınlık karşıtı politikalar şeklinde biçimlenen bu uygulamalar yakın dönemde çeşitli tarihsel anlarda kendisini göstermiştir. Dipnot bu politikaları şöyle tanımlamıştık. Türkleştirme politikalarından kasıt sokakta konuşulan dilden okullarda öğretilecek tarihe, eğitimden sanayi hayatına, ticaretten devlet personel rejimine, özel hukuktan vatandaşların belli yörelerde iskan edilmelerine kadar toplumsal hayatın her boyutunda Türk etnik kimliğinin her düzeyde ve tavizsiz bir biçimde egemenliğini ve ağırlığını koymasıdır. Bakınız Ayhan Aktar Varlık Dergisi ve Türkleştirme Politikaları İstanbul İletişim Yayınları 2000 sayfa 101. Örnek vermek gerekirse 1923-24 Türk-Yunan nüfus mübadelesi, 1934 Trakya Yahudi olayları, 2. Dünya Savaşı yıllarında uygulanan varlık vergisi, Türkiye'nin Kristallnacht'ı sayılan 6-7 Eylül 1955 olayları ve nihayet 1964 yılında İstanbul Rumlarının sınır dışı edilmesi gibi. Dipnot. 9 Kasım 1938 gecesi tüm Almanya'da Nasyonal Sosyalist İşçi Partisi, Nazi tarafından tezgahlanan bir toplu hareket ile Yahudilere ait iş yerleri, evler ve ibadethanelerin camı çerçevesi kırılmış ve içindeki mallar yağmalanmıştır. Yerlerdeki cam kırıklarının sokak ışıkları altında parlaması nedeniyle o geceye Kristal Gece ismi verilmiştir. 9 Kasım gecesi yaklaşık 7 bin iş yeri yakılıp yıkılmış, 100 Alman Yahudisi hayatını kaybetmiş ve 30 bin Yahudi gözaltına alınmıştır. Nazi İktisat Bakanı Walter Funk'un bir hafta sonra çıkardığı kararname ile iş yerleri tahrip edilen Yahudilerin dükkanlarını tamir edip tekrar açabilmeleri için dükkan sahipliğinin Aryan ırkından kişilere geçmesi şart koşulmuştur. Bu olayla birlikte Alman ekonomisinin Aryanlaşması süreci tamamlanmıştır. Bakınız Lucy Davidovich, The War Against the Jews, 1933-1945, Middlex, Penguin Books, 1979, sayfa 136-138. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Kemalist kadro tarafından yeniden tanımlanan Türk milliyetçiliği, Türkiye'de dinsel alanın tamamen devlet kontrolü altına alınmasını amaçlamış ve bu amaca uygun olarak Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Tekke ve zaviyeler kapatılmış, dinsel alanın kendi içindeki tartışmalar dondurulmuş. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile de eğitim tamamen devlet tekeli içine alınmıştır. Doğallıkla bu düzenlemeler son Osmanlı döneminin milli mücadeleye destek vermiş olan dindar muhafazakar seçkinlerini rahatsız etmiş ve bu insanlarla Ankara yönetimi arasında belli bir soğukluk ve mesafe oluşmuştur. Esas olarak İstanbul'da kendi köşesine çekilen bu kişiler, eski rejimden intikal eden her şeyi muhafaza etmeye çalışan bir tür kültürel muhafazakarlık misyonu üstlenmişler ve ağırlıklı olarak bu çizgide edebi ürünler vermişlerdir. Bu kesimden devlet memuru olarak çalışanların bile Kemalist ideoloji ve onun temsil ettiği kaba pozitivizm ile aralarına mesafe koymuş olduklarını unutmamak lazımdır. Birçok bakımdan farklı noktalarda bulunsalar bile Yahya Kemal, Abdülhak Şinasi Hisar, Ahmet Hamdi Tanpınar ve E. Hakkı Ayverdi gibi isimler sanki Osmanlı'dan intikal etmiş birer aristokratik temsilci ve kent kültürünü özümsemiş bireysel olarak yaşamışlar ve öyle algılanmışlardır. Toplumsal değişimin sınırlı olduğu tek parti yıllarından sonra Soğuk Savaş dönemiyle birlikte kırda yaşanan hızlı toplumsal değişimin tetiklediği kentleşme süreci Kemalist milliyetçileri bir açmaza sürüklemiştir. Bir yandan 1960'ların hızlı getirdiği siyasallaşma ve 1970'lerin yükselen sol hareketi karşısında taşradan kopup gelen kitlelere 29 Ekim törenlerinin orta mektep müsameresi kokan hamaset havasından başka bir şey sunamayan Kemalist seçkinler o güne kadar mesafeli davrandıkları ve sürekli kontrol altında tutmak için çaba sarf ettikleri dinselliğe tekrar sarılmak zorunda kalmışlardır. Burada Doktor Yüksel Taşkın'ın Türk İslam Sentezi ile ilgili yazısında vurguladığı gibi yeni bir eklemlenme yaşanmıştır. Bu yeni eklemlenmede Türk İslam Sentezi'ni savunan kadronun Osmanlı geçmişini Türk unsurunun hakimiyetine indirgemeleri ve İslam öncesi ve sonrası tarihe de milliyetçi retrospektif bakışla anakronik anlamlar yüklemeleri mümkün olabilmiştir. Dipnot, Yüksel Taşkın muhafazakar bir proje olarak Türk İslam Sentezi, Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Muhafazakarlık, Cilt 5 İstanbul İletişim Yayınları 2003 sayfa 385. Osmanlı tarihinin Türkleştirilmesi sürecinin sonunda çok dinli ve çok milletli kozmopolit bir toplumsal yapı tek düze homojen bir hale getirilmiş ve Osmanlı toplumu içindeki gayrimüslimlerin durumu da aynen bugünkü anlayışa uygun olarak güvenilmez, yabancıların ajanı olmaya müsait bir noktaya indirgenmiştir. 20 Temmuz 1974 akşamı yani Kıbrıs Harekatı'nın ilk gecesinde devlet televizyonunda haberlerden sonra zamanın Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan'ı resmi kıyafetiyle ekrana çıkararak İslam'da şehitlik üzerine vaaz verdirten CHP-MSP koalisyonu sıkıştığı anda kamu alanında dinin meşrulaştırıcı kullanımına yeşil ışık yakmıştır. Türk İslam Sentezi'nin örgütsel ifadesi olan Aydınlar Ocağı'nın muhafazakarlık ile milliyetçiliği birleştirmesi ve özellikle 1979 İran devriminden sonra ortaya çıkan ve İran devriminden etkilenmiş İslamcı gençleri sapkınlıkla damgalayan bir tavır içine girmesi, devlet Lu kesiminin ihtiyaçlarına cevap veren yeni reçete olmuştur. Böylece 1950'lerden itibaren başlatılmış olan, bilinen Türk vatandaşlarına uygulanan anti-komünizm propagandası da içinde yaşayacağı daha anlamlı bir mecra bulmuştur. Türk muhafazakarlığının dönüşüm geçirerek bu şekilde devreye sokulması ile bir yandan 1930'ların kaba pozitivist kafa yapısına sahip vatandaş ile ilişkisini halk evlerinde köycülük faaliyetleriyle sınırlı tutan, İslamiyet'i de zamanla terk edilmesi gereken batıl itikatlar bütünü olarak gören Homo Kemalismus insan modeli rafa kaldırılmış, diğer yandan da 12 Eylül 1980 darbesiyle yeni bir meşruiyet arayışına giren askeri yönetimin istediği aşırı ideoloji uzak, vatana millete hayırlı gençler yetiştirilmesi işinin ideolojik rehberliği, Türk İslam Sentezi doğrultusuna düşünen kadrolara ihale edilmiştir. Bugün kentli üniversite mezunları arasında varlığını gözlemlediğimiz aşırı milliyetçi davranışlarının kökeninde bu gençlerin lise yıllarında okudukları Türk İslam Sentezi'ne uygun olarak yazılmış olan milli tarih ve milli coğrafya kitaplarını aramak lazımdır. Bu kitapların yazımında 12 Eylül'ün tornasından geçerek Atatürk Kültür ve Tarih Yüksek Kurumu ismini almış kuruluşta yuvalanan heyetin de büyük katkısı vardır. Bunun yanı sıra 1970'lerin sonundan itibaren elektrik kullanımının yaygınlaşması sonucunda orta ve alt sınıfların yegane eğlencesinin televizyon seyretmek olduğu göz önünde tutulduğunda bu işin sadece ders kitapları ile sınırlı kalmadığı, aksine tüm toplumun 1980'lerde bir milliyetçi endokritriyasyon sürecinden geçtiğini söylemek mümkündür. Bu bağlamda 12 Eylül döneminde yargılanan MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in askeri mahkemede söylediği "İdeolojimiz iktidarda, biz ise zindanlardayız" sözü doğru ve anlamlı bir tespittir. 1989 yılında eski Doğu blokunun çökmesiyle ilk olarak Kemalist Türk milliyetçiliği burnunu Misak-ı Milli sınırlarının dışına uzatmaya başlamış, Süleyman Demirel'in Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan Türk dünyası formülasyonu ile dış politikada emperyal vizyonun veya yeni iddiatçılığın önü açılmıştır. Buna 1980'lerde başlayan ve yaklaşık 15 yıl devam eden silahlı Kürt milliyetçi hareketinin toplumsal yapıda yarattığı tahribatı ve PKK ile mücadelede devreye sokulan gayri nizami harp taktiklerini de ilave ettiğimiz zaman ortaya çıkan atmosfer çok ürkütücü olmaya başlamıştır. Devlet adına bir takım silahşörlerin eylemler yaparak Türk milletinin düşmanlarına gerekli dersi verdikleri, nizami ordu dışında var olan küçük grupların eylemlerde bulundukları bir mitolojik ortam sanki hayata geçmiştir. 1960'larda Orta Asyacı milliyetçiliği popüler çizgi roman kahramanının kişiliğinde vulgarize eden kara olan ikonu sanki dergi sayfalarından çıkmış, kılıç kalkan yerine elinde modern silahlarla Türk milletinin makus talihine karşı savaş açmıştır. Dipnot, Karaoğlan çizgi romanı hakkında ayrıntılı bir çalışma için bakınız Levent Cantek. Erotik ve milliyetçi bir ikon. Karaoğlan İstanbul, Oğlak Yayınları 2003. 1996'da dönemin başbakanı Tansu Çiller'in Susurluk çetesi mensubu Abdullah Çatlı'nın ölümünden sonra yaptığı konuşmada, "Bir ülke millet ve devlet uğruna kurşun atan da, kurşun yiyen de bizim için saygıyla anılır. Onlar şereflidirler" sözleri, artık yeni İttihatçı zihniyetin devlet katındaki meşruiyetinin ve saygınlığının göstergesi olmuştur. Dipnot, DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in TBMM'de DYP Meclis Grubu'nda yaptığı konuşma. Bakınız 28 Kasım 1996 Milliyet. Aynı yıl 4 Ağustos tarihinde 1922 yılında Tacikistan'da bir küçük silahlı çetenin başı olarak Bolşeviklere karşı savaşırken ölen Enver Paşa'nın kemikleri yurda getirilmiş ve Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in ve bazı bakanların katıldığı devlet töreniyle Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde toprağa verilmiştir. Törende yaptığı konuşmada Demirel, Enver Paşa'nın 74 yıllık sürgün ve vatan hasretinin sona erdiğini ve Enver Paşa'nın Tacikistan'da bulunan mezarının bir türbe gibi ziyaret edildiğini dile getirerek, hatası ve sevaplarıyla tarihe mal olmuş Enver Paşa'nın halkın gönlünde bir kahraman olduğunu sözlerine eklemiştir. Dipnot 5 Ağustos 1996 Zaman. Dikkat edilirse, önce teşkilat-ı mahsusa eylemlerine benzer gayri nizamı birliklerin bir mücadele içinde kullanılması fikri, popüler, sevimli ve kabul edilebilir hale getirilmekte, ardından da bu tür mücadeleyi yakın tarihte yönetmiş olan Enver Paşa ve günümüzde Abdullah Çatlı gibi gerçek kişiler devlet büyüklerinin ağzından kutsanmaktadır. Böylece macera perest, serden geçti, kelle verip kelle alan, eli silahlı vatansever tipinin halk arasında belli ölçüde idolleştirilmesinin önü açılmıştır. İçinde yaşadığımız günlerde artık eli silahlı vatansever tipinin Kurtlar Vadisi gibi TV dizilerine arzı endam etmesine ve bu dizilerin izlenme rekorları kırmasına hiç hayret etmemek lazımdır. Tekrar Ermeni meselesine dönersek, 1980'ler boyunca Kürt Milliyetçi Hareketi'nin yarattığı düşük yoğunluklu savaş sürekli can alırken, yaklaşık 40 Türk diplomatı Ermeni milliyetçisi Asala terör hareketinin kurbanı olurken, yaşanan hadiseler esas olarak şu önermeler dahilinde anlaşılmaya ve kamuoyuna takdim edilmeye çalışılmıştır. A. Ülkenin birlik ve bütünlüğü tehdit altındadır. Sevr Anlaşması tekrar gündemdedir. B. Masum Türk milleti iç ve dış güçler tarafından çeşitli tehditler altındadır. C. Tarih boyunca ezilen ve haksızlığa uğrayan bizlere iftira edilmekte ve milletin haysiyetiyle oynanmaktadır. Savunma hattı bu şekilde kurulduğunda bu söylemin dışında bazı fikirleri dile getirmeye çalışan aydın ve yazarlar da mütareke basının suçlaması ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu yaklaşımın tipik bir örneği şöyledir. İmparatorluk 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmıştı. Her yanı işgal altındaydı. Türkiye paylaşılıyordu. Osmanlı'nın hainleri mütareke imzalamış, bunu reddeden güçler Anadolu'da silaha sarılmıştı. Başlarında Mustafa Kemal Paşa vardı. Kuvvayi Milliye, yani ulusal güçler direniyordu. Yeni ve özgür bir vatan kurulacaktı. İşgal altındaki İstanbul basınının bir bölümü ise Kuvvayi Milliye ile Mustafa Kemal Paşa'ya sövüyor, işgalcilere ve büyük devletlere vıcık vıcık yağ çekiyordu. O dönemin hain basını mütareke basını diye tanımlanır. Mütareke basınının hain, satılık, işbirlikçi kalemleri vardır. Aynen günümüzde olduğu gibi. Dipnot Emin Çölaşan, 2 Mart 2002 Hürriyet. Bu söylem Türk milli kimliği içine çok hassas bir noktanın üzerine vurmakta ve 1918'de işgal altındaki İstanbul'da Müslüman halkın yaşadığı travmaya gönderme yapmaktadır. Dipnot, 1918'de yaşanan travmanın Ermeni meselesiyle birlikte tartışıldığı bir yazı için bakınız Ayhan Aktar, Son Osmanlı Meclisi ve Ermeni Meselesi, Kasım Aralık 1918 Toplum ve Bilim No 91 Kış 2001-2002 Sayfa 142-165. Bilindiği gibi dedelerimizin yaşadığı bu travma daha sonra Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarih ders kitaplarına yerleştirilecek ve sonraki yıllarda kitle iletişim araçları marifetiyle Türk milli kimliğinin köşe taşı haline getirilecektir. Yeni yetişen çocuklar her ne kadar bu travmayı yaşamamış olsalar bile sanki kendileri yaşamış gibi bunun ezikliğini, köşeye sıkışmışlığını ve korkusunu sürekli taşıyacaklardır. 1980'lerde Türk İslam Sentezci Heyet'in yazmış olduğu Milli Tarih ders kitapları önceleri sadece 1918 yılına mahsus olan korku inşası sürecini daha da derinleştirerek Türk tarihinin her dönemine yaygınlaştırmayı becermiştir. Dipnot, Doktor Taner Akçam, Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün Ermeni meselesi hakkındaki bir yazısını analiz ederken Özkök'ün şu tespitlerini alıntılıyor. Yani milletçe sürekli olarak sanık sandalyesinde oturuyoruz ama kimse bizim savunmamızı işitmek dahi istemiyor. 17 Mart 2005 Hürriyet. Bu noktadan kalkan Akçam şunları söylüyor. Bir şeyin altını özenle çizmekte fayda vardır. Eğer Türkiye'nin en kuvvetli gazetecisi bile zavalları oynuyor, kendisi ve kendisi gibi olanların gerçek mağdurlar olduğunu yazıyorsa, bu ruh hali son derece ciddiye alınmak zorundadır. Köşeye sıkışmışlık hali, artık gerileyecek bir başka yer olmadığına inanma hali, ulusları büyük barbarlıkların eşiğine getirmiştir. Tarihimizi biraz bilenler İttihatçı önderlerin ruh halinin aynı Özkök'te dile gelen ruh hali olduğunu bilirler. Onları Ermenilere karşı büyük bir imha savaşına iten, Batı'nın kendilerine büyük haksızlık yaptığına olan derin inançlarıydı. Ermeniler içeride bu oyunun bir parçası olarak görüldüler. Türklere yapılan haksızlık o boyutlardaydı ki, Türkler kendi davalarını ulus olarak var olmak ve yok olmak sorunu olarak kavradılar. Bakınız Beyaz Türk Faşizmi 2, Ağustos, Mart 2005. Yukarıda özetlemeye çalıştığım nedenlerle yeni İttihatçı zihniyet ve onun Ermeni meselesine yaklaşımı, bir yandan Kemalist Türk milliyetçiliğinin azınlık karşıtı alt akıntısının su üzerine çıkması ve diğer yandan da son 25 yılda yaşananlarla çok alakalıdır. İslamcı hareketin yükselişi AB perspektifine karşı olan kesimlerin tipik içe kapanmacı, xenofobik dürtülerin harekete geçmesi gibi süreçlerde bu zihniyetin kemikleşmesine katkı yapmaktadır. Dipnot. Bu bağlamda Türk dostu Amerikalı tarihçi Profesör Justin McCarthy'nin CHP yönetimi tarafından davet edilip TBMM'de konuşma yapması çok anlamlıdır. Özellikle McCarthy'nin konuşmasından aldığımız aşağıdaki cümleler, söyleyene değil söyletene bak sözünü akla getirmektedir. McCarthy şöyle diyor, bir tarihçi olarak bir grup ya da herhangi bir ülke kendi tarihi hakkında yalan söylemeye zorlandığında çok kızıyorum. Burada bahsettiğim siyasi sorun, Avrupa'nın Türkiye'ye yaptığı çağrılarla ilgili. Avrupa'ya göre Türkiye AB'ye girmeden önce Ermeni soykırımını itiraf etmeli. Ben buna çok kızıyorum. Türk tarihi hakkında yalan söylemeyi kabul ederek Türkiye Avrupa'ya girecekmiş. Türkler boyun eğmeyecektir. Çünkü boyun eğerlerse yanlış bir şey yapacaklarını çok iyi biliyorlar. Sizden bir giriş ücreti olarak yalan söylemenizi talep eden bir kuruluşa üye olmak doğru olur mu? Dürüst bir kişi eğer sen yalan söyleyip babanın katil olduğunu itiraf edersen bize katılabilirsin diyen bir kuruluşa üye olur mu? Avrupa Birliği'nin talebi ne olursa olsun ben Türklerin onuruna inanıyorum. Alkışlar. Justin McCarthy'nin 24 Mart 2005 tarihinde TBMM'de yaptığı konuşma. Ama burada vurguladığı mesele basit bir MHP oylarının yükselişi olarak algılanacak bir iş değildir. MHP'nin ulusal %10'luk seçim barajını aşamayarak meclis dışında kaldığı bir dönemde yeni İttihatçı zihniyetin Ermeni meselesinde bu denli egemen olması ve sıkıştığı durumda ise olduysa oldu, icap ederse gene yaparız tonunu ve konuşma üslubunu tercih etmesi aslında çok vahimdir. Dipnot Murat Belge, Taş Gibi Olmak Radikal, 1 Nisan 2005. Bütün bunlara ilaveten bu sert tavrı ortaya koyanların tipik bir MHP sempatizanı olmaktan ziyade çağdaş, kentli, laik cenahtan ve CHP ideolojisine yakın kesimlerden çıkması meselenin kökenini başka noktalarda aramamızı gerektirmektedir. Ermeni meselesiyle ilgili olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarının İttihatçı liderler ile aralarına koymuş oldukları mesafenin pek gündeme gelmediği görülmektedir. Yeni İttihatçı zihniyetin takipçileri, 23 Ocak 1913 Bağbali baskını ile iktidara el koyan, İttihat ve Terakki yönetimi ile Milli Kurtuluş Savaşı sonrası kurulan Cumhuriyet yönetimi arasında tam bir devamlılık tezi olduğunu savunmakta ve onların deyimiyle Lozan'da borçlarını devraldığımız son Osmanlı hükümetinin Ermeni meselesindeki hatalı tutumu olduğunu itiraf edemeyiz. Çünkü bu durum bizi de bağlar gibi bir yaklaşım ile sanki iki devlet arasında bir siyasal süreklilik varmış gibi davranmaktadırlar. Dipnot, aslında emekli diplomat olarak bu konuda son derece mutedil görüşleri olan Sayın İlter Türkmen bile Neşe Düzel'in sorularına bakın nasıl cevap veriyor. Neşe düzeldi. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkarak yeni bir cumhuriyet kurdu. Osmanlı'nın suçlarından dolayı ceza görür mü? Ya da uluslararası hukuka göre cezalandırılması gerekiyor mu? İlter Türkmen, ceza diye bir şey yok. Hem Türkiye'nin bunu Osmanlı yaptı, ben yeni bir cumhuriyetim demesine de imkan yok. Türkiye Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı bir devlet. Bakınız, Osmanlı'nın bütün borçlarını ödedik. Komünistler Rusya'da iktidarı aldıktan sonra hiçbir şey ödemezken biz rejim değişikliğinden sonra borçlarını ödeyen nadir devletlerden biri olduk. Osmanlı'nın sistemini, dine dayalı olmasını, istibdadını kötüledik ama tarihimizi reddeden bir ülke olmadık biz. Ayrıca böyle bir olayın yaşandığına, Osmanlı döneminde tarifine uygun bir şekilde soykırım suçu işlendiğine inanmıyoruz. Osmanlı'nın mirası içinde jenosit suçu yok. Olmayan şeyi nasıl kabul edelim? Ama nazari olarak farz edelim dedik ki, tamam Osmanlı suçlu. O durumda bile kime ceza verilecek? 11 Nisan 2005 Radikal. İlk olarak iki devlet arasında siyasal süreklilikten bahsetmek mümkün değildir. Cumhuriyet rejimi Osmanlı Devleti'nin tüm siyasal yapısını, saltanat ve ilafeti, birçok kültürel kurumları ve hatta yazısını bile reddi miras eylemiştir. İkinci olarak Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İttihatçı liderlik ile aralarına mesafe koymuşlar, milli mücadele devam ederken onların Anadolu hareketine katılmalarına izin vermemişlerdir. Dipnot, Enver Paşa'nın bir Alman denizaltısı ile ülkeyi terk etmesinden sonraki faaliyetlerini anlatan ve Anadolu hareketi ile ilişkilerini aydınlatan yeni bir makale için bakınız Şuhnaz Yılmaz, An Ottoman Warrior Abroad, Enver Paşa as an Expatriate, Middle Eastern Studies, cilt 35, No. 4, Ekim 1999, sayfa 40-69. Hatta İttihatçı liderlerin Ermeniler tarafından öldürülmesinden sonra kalan kılıç artığı İttihatçılar 1926'da İzmir suikastine karıştıkları için asılmışlardır. Yeni İttihatçı zihniyetin takipçileri açısından bu farkların pek bir önemi yoktur. Bu farkların önemini yitirmesi ise ancak tek bir şekilde mümkün olabilir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının İttihatçı liderler ile aralarına koydukları mesafe giderek kaybolmuş ve 1980 sonrası yaşananların sonucu olarak dünyayı izah etme biçimi giderek yeni İttihatçı bir kisveye bürünmüştür. Maalesef yeni İttihatçıların bu durumda 1915'te Ermeni tehcirini gerçekleştiren kadrolarla aynı siyasal kültüre sahip oldukları ve benzer siyaset anlayışını bugün de sürdürdükleri ortaya çıkmaktadır. Bu gerçekten vahim bir durumdur. Dipten gelen dalga. Yukarıda anlattığım vahim durum içimizi karartmaya başladığı noktada bu sefer olumlu sayılabilecek bazı gelişmeler de oldu. Bu yıl ilk defa sokaktaki insanlar Ermeni meselesini tartışmaya başladılar. 1980'lerde diplomatlara yönelik Asala terörünün kemikleştirdiği resmi görüş artık zaman aşımına uğradı ve sağından solundan tel tel dökülmeye başladı. 1990'lardan itibaren toplumsal köken, etnik, dini, kimlik gibi konularla tanışan, silahlı Kürt milliyetçi hareketini yaşayan, Çeçen ve Bosna savaşlarını TV'den naklen izleyen ülkemizde artık eski çeyiz sandıkları açıldı ve küf kokulu bohçalar ortaya serildi. Bu dipten gelen dalganın ilginç göstergelerinden biri de Fethiye Çetin'in Anneannem kitabının bestseller olmasıdır. Dipnot: Fethiye Çetin, Anneannem, İstanbul Metis Yayınları 2004. Palu'da Hovannes ve İskui Gadarya'nın kızı olarak doğan Heranuş, jandarma onbaşısı Hüseyin'in Kırım'dan kurtardığı bir çocuk. Kitap hayatını bir Müslüman olarak yaşayıp ölümünden önce torunu Fethiye'ye Ermeni Kırım'ını anlatan Heranuş Hanım'ın hikayesi. Göz yaşartıcı bir hikaye. Her ne kadar siyasi yelpazede Fethiye Çetin'den çok farklı bir noktada konumlanıyor olsa da benzer bir duyarlılığa sahip olan Sivaslı Ahmet Turan Alkan 1915'ten bahsederken şunları söylüyor. Ermeni meselesi Anadolu'nun Türk ve Müslüman ahalisi içinde bir trajedi sayılır. Buradan hareketle Ermeniler de şu kadar Müslüman Türk kesti iddiasını öne çıkararak bir nevi denklik iddiasında bulunuyor değilim. Bu bizim için de bir trajediydi. Çünkü çok iyi komşularımızdan olduk. Evvelen meslek sahibi, işinde uzman ve üretken nüfus ihtiyacı içinde olduğumuz demlerde Ermeniler ve Rumlar ülkenin sanayi olmasa bile imalat ve ticaret sektöründe mühim katkılarda bulunuyorlardı. Muhaceret ve mübadeleden sonra Türkiye'nin zanaate dayalı üretim konularında milletler arası kapitalizmin ürünlerine karşı tamamen mukavemetsiz kalması genellikle gözden kaçırılan bir noktadır. gayrimüslim nüfusun Müslümanlarla neredeyse aynı dünya görüşünü, hayat tarzını, gelenekleri ve kültürü, şehir hayatını ışıklandıracak bir medeni seviyede paylaşmalarını fevkalade önemli buluyorum. Büyüklerimizin anlaştığı komşuluk hatıraları, Ermenilerle komşuluk hukukunun sadece kız alıp verme meselesinde kesintiye uğradığını gösteriyor. Hala telafi edemediğimiz üçüncü kayıp unsuru ise gayrimüslim nüfusun Anadolu'yu terki ile Osmanlı kültürünün en mühim unsurlarından birini teşkil eden ötekinin gündelik hayattan silinip gitmesidir. Ötekinin gayrimüslim çehresi aramızdan çekilince ötekileştirme gayretleri medeni birikimimizden çok şey eksiltti. Dipnot Ahmet Turan Alkan, 13 Mart 2005 Zaman. Aynı şekilde Devlet Lu takımının kelle hesabı yaparak telafat ve ölüm miktarını azaltma çabalarından rahatsız olan Fehmi Koru da itirazlarını şöyle dile getiriyor. Tehcir ve tenkil sırasında bir kişinin mi yoksa 1 milyon kişinin mi öldüğü o kadar önemli mi? Bir kişinin kaybına sanki 1 milyon kişiyi kaybetmişçesine yanarsınız. Kaybın sayısal değeri önemsizleşir. Ancak kaybedilen insan sayısını sanki değersiz bir konuymuş gibi tartışırsanız, önemli bir konuyu değersizleştirdiğiniz için yanlış yaparsınız. Tarih yalnızca sayılardan ibaret değildir. O tarihin sayfalarına yansıyan kan, Türk, Kürt, Çerkes, Ermeni her ailede bugün bile süren derin bir hüzne yol açmadı mı? Yoksa gerçekten hüzünlenmiyor ve hüzünlenmeyi dahi sorun mu yapıyoruz? 2 aydır süren tartışmalarda resmi tez dışındaki görüşleri seslendirenlerden çoklu kimlikleri arasında Ermeni olmakla bulunan aydınlar galiba bunu anlamaya çalıştılar. Hiç değilse ben onların anlatımlarından kendim için böyle bir sonuç çıkardım. Şimdi de sizlere soruyorum. O dönemde hayatlarını kaybedenler için hep beraber üzülüp 2 damla gözyaşı dökmeyi deneyemez miyiz? Gözyaşının eritmeyeceği kadar mı nasırlaştı vicdanlarımız? Dipnot Fehmi Koru 2 damla gözyaşı, 6 Mayıs 2005 Yeni Şafak. Dikkat edilirse Fehmi Koru'nun üzerinde durduğu nokta aslında son derece güçlü bir duruşu temsil ediyor. Bu olanlardan üzüntü duyduğunu ve Ermeni olsun, Türk olsun ölenler için gözyaşı dökme ihtiyacını belirten insani bir tavır. Tartışmanın bu noktasında kelle hesabı yapan Devlet Lu takımının diyecek bir şeyi yok artık. Anlı şanlı resmi görüşler çatırdamaya başlıyor ve inandırıcılığı azalıyor. Bu yazıda yeni iddiatçılık ile ilgili olarak yaptığım değerlendirmeler bağlamında, gelecekte Ermeni meselesi ile ilgili olarak Devlet Lu takımının yaklaşımında herhangi bir yumuşama olacağını sanmıyorum. Fakat bu konunun dipten gelen bir dalga ile tartışmaya açılmasının da bir umut ışığı gibi görülmesi gerektiği inancındayım. Son olarak, Devlet Lu takımının bu konuyla ilgili olarak teknik bilgisi olmayan sokaktaki insanları köşeye sıkıştırıp seçim yapmaya zorlamak istediklerini düşünüyorum. Yaptırılmak istenen seçimin niteliğini aşağıdaki anekdot çok güzel anlatıyor. Fali Rıfkı Atay'ın Zeytin Dağı isimli kitabı onun 1. Dünya Savaşı anılarıdır. Yazar Doktor Bahattin Şakir Bey ile Halide Edip Hanım'ın Adana tren istasyonunda tanışmalarını anlatır. Halide Edip adı var, o günlerde Ermeni tehcirini yöneten Bahattin Şakir ile ilk kez tanışmaktadır. Kompartımanda Ermeni meselesi tartışılır. Bahattin Şakir trenden indikten sonra Halide Edip Hanım hışımla Fadi Rıfkı'ya döner ve "Bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız." der. Doktor Bahattin Şakir ise asteğmen Fadi Rıfkı'ya "Senin gibi yetişme aşamasındaki kıymetli gençleri bu kadınla temas etmekten men etmekten lazım." der. Dipnot Fali Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, İstanbul, Bateş Yayınları, 1981, sayfa 64. Galiba 2005 yılında Ermeni meselesi tartışılırken bu iki insanın temsil ettiği değerleri tartışmamız gerekiyor. Halide Edip mi yoksa Doktor Bahattin Şakir mi? Bizlere dikte edilen seçim de bu galiba. Birikim Dergisi, Mayıs-Haziran 2005, sayı 193-194. 5. Ayrımın Sonu. Sayfa 71.